Ayrım 47.
Yapıtları. Yeni bir görme teorisi. Bu yapıtta uzayı görme incelenir. Bu görme teorisi psikolojide bir çığır açmıştır. Burada uzay algısının dokunma ve görme duyumlarında nasıl meydana geldiğini genel olarak gösterilir. Görme ve dokunma duyumlarının bağlantıları mantıki bir zorunluluk olmayıp yalnızca alışkanlıktan ileri gelmektedir. Bununla da Locke'un ilk ve ikinci nitelikler ayrılması sarsılmış oluyordu. Çünkü Locke'da uzay ilintileri real niteliklerdendir, sübjektif değildirler. İnsan bilgisinin ilkeleri üzerine inceleme, felsefi ana yapıtı olan bu kitabında Berkeley, maddi bir dış dünyayı ortadan kaldırır. Ona göre bir maddi dış dünya kavramı yanlış olan bir soyut idadır. Hilas ile Filianus arasında üç konuşma. Bu yapıt Berkeley'in öğretisini kolay kavranılır bir biçimde anlatır. Berkeley'in kendi deyişiyle insan bilgisinin gerçekliği ile yetkinliğini, ruhun maddi olmadığını ve Tanrı'nın öngörüsünü açık olarak tanıtlamak için septiklere ve Tanrı tanınmazlara karşı yazılmıştır. Apricom adlı bir diyalogda da Berkeley, hiçbir dine bağlanmayıp özgür düşünenlerin ahlak ve din görüşlerini eleştirir. Siris adını taşıyan garip yapıtında önce tıp ile ilgili bir bölüm var. Burada katren suyunun şifa verici hastalarından uzun uzun söz açılır. Buradan doğa felsefesine geçilir. Sonra ruh konusu ele alınır. Bu son yapıtında Berkeley'in fenomalizmi Platon'unkine benzeyen bir metafiziğe dönüşür. Locke'un bilgi teorisinde sonuna kadar çözülememiş, açık bırakılmış bazı noktalar kalmıştı ve bunların şöyle ya da böyle yorumlanmasından çeşitli çığırlar ortaya çıkmıştı. Locke deneyi iç ve dış deney diye ikiye ayırmış ama bunu sonuna kadar götürememişti. Onda iç deneyi uyarıp harekete getiren dış deneydir. İç deney, dış deneyin sağladığı gereçleri işler. Böyle olunca denmiştir, deneyin bu iki çeşidi arasında ilkece bir ayrılık yoktur. Ancak bir derece ayrılığı vardır. O zaman da dış deneyin en aşağı formları ile iç deneyin bunlardan oluşturduğu en ince, en yüksek formlar arasında olsa olsa sürekli bir bağlantı olabilir. Bu yorumla da Locke'un kendisini birbirinden ilkece ayırmaya çalıştığı bu iki deney alanı arasındaki nitelik ayrılığı ortadan kalkmış oluyordu. Bunlar artık aynı bir temel etkinliğin iki ayrı biçiminden başka bir şey değillerdi. Locke'un bilgi teorisi kendisinden sonra gerçekten de bu doğrultuda geliştirilmiştir. Sensation ve reflection arasında duvar kaldırıla kaldırıla duyumlar bütün tasarım hayatının tevhid temeli yapılarak Locke'un öğretisi tam bir sensualizme çevrilmiştir. Dış deney ile iç deney aynı çizginin üzerine konunca, yani bunlar aynı sürekli bağlantının iki ucu yapılınca, bu uçlardan birinin ya da ötekisinin doğrultusunda ilerlemek artık kolaydı. Yalnız şu ya da bu ucu ele almanın bilgi teorisi ve metafizik bakımından büyük önemi vardır. Bu uçlardan birinden dış duyu sensüalizmine varılır. Bu anlayışta soyutlamalar duyumların yalnız izleridir. Ruhi hayatın, hatta bütün insanın temeli duyarlılıktır. Öbür uçtan da iç duyu sensüalizmine ulaşılır. Burada dışarıdan duyularla elde edilen duyumlar iç duyunun en aşağı basamaklarıdır. Maddi dünya ruhun tasarımlarından başka bir şey değildir. Dış duyu sensüalizmi kolaylıkla materyalizme vardırılabilir. İç duyu sensüalizmi de spiritüalizme yol açabilir. Bu doğrultulardan ilkinin tipik temsilcisi Condillac'tır. İkincisi de Berkeley'dir. Berkeley'in sensüalizmini aşırı nominalizminde açık olarak görebiliriz. İnsan bilgisinin ilkeleri adlı yapıtının girişinde Berkeley, Locke'un soyutlama teorisini eleştirir. Locke, insan ruhunda tümel kavramlar kurmak için birçok nesnelerin ortak ayrımlarını içine alan tasarımlar meydana getirmek için özel bir edim, soyutlama aktı bulunduğunu ileri sürmüştü. Örneğin biri yeşil öteki kırmızı, bir başkası sarı olan üç şeyin tasarımından bir genel renk, ne yeşil ne kırmızı ne sarı olan tasarımı soyutlandırabiliriz. Ancak Locke tümel tasarımların objektif realitesini, yani bunların zihin dışında ayrıca bir gerçeklikleri olduğunu reddediyordu. Berkeley nominalizminde büsbütün ileri giderek tümel tasarımların insanın zihninde bile bulunduğunu kabul etmek istemez. Bu ileri nominalizm Berkeley'in öğretisinin ana çizgisidir. Ona göre tümel nitelikteki nesnelerin ve tasarımların olduğu düşüncesi bir takım felsefe okullarının bir kuruntusudur. Gerçi biz de tasarımı bölebiliriz, bütün ötekilerini bir yana bırakarak nesnenin tek bir parçasına tasarımlayabiliriz. Ama birçok nitelik arasında ortak olanı kapsayan yeni bir tasarım kuramayız. Bu ortak olanı gösteren işaretlerimiz, yani sözcükler var. Ancak ortak olan için tasarımlarımız yok. Biz bir tümel kavramı düşünürken hep bu kavramı belli, tek bir bireyin somut biçimiyle, onu duyumladığımız haliyle göz önüne getiririz. Örneğin ağacın sözünü ederken hep duyumlamış olduğumuz tek bir ağacı göz önünde bulundururuz. Dolayısıyla ağaç kavramı soyut bir tasarım olmayıp ancak bütün ağaçları temsil eden bir tasarımdır. Demek ki sözcüklerle anlattığımız tümel kavramlar Locke'un anladığı gibi duyumlanmış öğelerden arındırılarak elde edilmiş olan soyutlamalar değildirler. Başka tasarımları temsil edebilmek özelliği olan duyusal tasarımlardır. Çünkü bütün tasarımlarımızın, idelerimizin, kavramlarımızın kökü temeli duyumdur. Yine bu anlayışına dayanarak Berkeley, Descartes ile Locke'un ileri sürmüş oldukları objelerin genel ve soyut niteliklerini de objeye bağlı olan ilk nitelikleri reddeder. Ona göre soyut bir yer kaplama, yani uzay yoktur. Büyüklük, şekil, durum gibi genel nitelikler de yoktur. Her şeyden önce de filozofların madde adını verdikleri, şimdiye değin kimsenin görmediği, yalnızca soyut niteliklerin bir araya getirilmesiyle uydurulmuş olan o genel nesne de yoktur. Nesnelerin bütün maddi nitelikleri ancak bir takım ilintilerdir. Bunları Locke'un ikinci nitelikler dediklerine biz kendimiz düşüncede ekleriz. Buna göre duyumun gerçekten içinde bulunanlar ancak ikinci niteliklerdir. Nesneleri biz belli bir büyüklükte, uzaklıkta, belli bir şekilde duyumlamayız. Büyüklük, şekil ve benzeri duyumlanmış öğeleri düşünme ile bir araya getirip birleştirerek kurarız. Bizim nesneler dediğimiz yalnız tasarım bağlamlarıdır. Nesnelerin tasarım bağlamlarından başka bir şey, bunlardan ayrı, başlı başına şeyler olduğunu kabule kalkışırsak olmayacak bir şey yapmış oluruz. Örneğin bir kirazı alalım. Onun bütün ikinci niteliklerini, yani ayrı ayrı duyularımız üzerinde yaptığı izlenimleri, görme, dokunma, koklama, tatma izlenimlerini birer birer ortadan kaldıralım. Geriye ne kalır? Berkeley'e göre bir hiç. Kokusu, tadı, rengi, sertliği ve benzeri dışında kiraz bir hiçtir. Locke bu soruya cevap verseydi, kirazın kapladığı yer ile niteliklerinin taşıyıcısı olan o bilinmeyen töz geriye kalır derdi. Nominalist sensüalizminde sonuna kadar giden Berkeley için Locke'un objenin kendisiyle ilgili saydığı uzay nitelikleri de büyüklük, şekil, uzaklık yalnızca soyut bir iddiadır. Biz bunları da yalnız başlarına duyumlanmış nitelikler dışında kalan şeyler diye düşünemeyiz. Tözü ise Berkeley pek doğal olarak bir kuruntu sayar. Bizim nesne ve onun nitelikleri dediğimiz şeyler ancak duyum kompleksleridir. Bizim dış dünyada var diye saydığımız şeyler tasarım hallerimizin bağlantılarıdır. Varlık duyumlamadan, algılamadan başka bir şey değildir. Bu aşırı nominalizmi ile Berkeley, filozofların kılı kırk yaran spekülasyonları karşısında sağduyu anlayışını dile getirdiğini ileri sürer. Çünkü ona göre içgüdüleri insanı algılarının içindekileri var diye anlamaya götürürler. Doğal bir insan için algılanan şey var olan bir şeydir. Gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz ve benzeri şeylerin biz var olduklarına da inanırız. Algılar ile bunlara karşılık olan objeler arasındaki ayrılığı uyduran filozoflar olmuştur. Bununla da nesnelerin varoluşu ile onların algılanmış olmasının başka başka şeyler olduğu yanlış anlayışı ortaya çıkmıştır. Şimdi Berkeley için algılamanın dışında bir cisimler dünyası yok ama algının olması için algılayan bir varlığın da olması gerektir. Nesneler yalnız tasarımlar ise bu tasarımların kendisinde bulunduğu bir varlığın da olması gerektir. Tasarımlara, idelere sahip olan varlık da ancak bir ruh olabilir. Berkeley'in cisimleri tasarımlar içinde eritmesi, onu zorunlu olarak yalnız tasarımlayan, düşünen tözlerin, yani ancak ruhi tözlerin var olabileceği anlayışını vardırmıştır. Gerçek varlığı olanlar ancak ruhlar ile bunların ideleridir demek de bir spiritüalizmdir. Ancak Berkeley'in spiritüalizmi, tözlüğünü reddettiği cisimler dünyasını yalnız bir görüntü ve kuruntu da saymaya kalkışmaz. Tasarımlarımızın bir dış nedeni de olacaktır. Çünkü bu tasarımları biz kendimiz yaratamayız. Bu neden maddi olamayacağına göre manevidir, ruhidir. Sonlu ruhlardaki tasarımları düzenli bir şekilde meydana getiren sonsuz ruhtur, tanrıdır. Bazı tasarımlarımızın canlılığı, düzenliliği ve dirilemezliği bunların nedeninin bizim dışımızda olduğunu gösterir. Tanrının yaratmış olduğu tasarımlar, gerçek algılar, gerçek nesneler dediklerimiz rüyalar ile yanılsamalardaki tasarımlardan bu nitelikleriyle ayrılırlar. Bizim doğa yasası dediğimiz şey, gerçekte tasarımların ard arda gelişlerinin düzeninden başka bir şey değildir. Belki de dış dünyanın objektifliğinin garantisini Tanrı'da bulmaktadır. İdelerin kimisinde bulduğumuz gerçeklik, bunları Tanrı'nın tasarımlanmasından ileri gelir ve bu çeşit tasarımlar doğrudurlar. Doğru tasarımlar, Tanrı'nın tasarımlarına uygun olanlardır. Yanılmalar ile kuruntular, yalnız sonlu ruhlarda meydana gelen tasarımlardan doğarlar. Tanrı'nın doğru ve gerçek idelerinin sonlu ruhlarda uygun olmayan şekillerde düzenlenişlerinden meydana gelirler. Doğa ve doğa bilgisi problemini de Berkeley bu açıdan çözer. Cisimler birer tasarım bağlamı ise onların arasında bir nedensellik ilgisi de olamaz. Her cismin zaman içinde geçirdiği değişikliğin kökü Tanrı'nın tasarımlarındandır. Cisimler dünyasındaki hareketlerin akışı Tanrı'nın tasarımlarının sıralanışını yansıtır. Bundan dolayı doğa bilgisinin görevi tanrısal tasarımların düzenini anlamaya çalışmaktır. Bir doğa yasası Tanrı'nın oluşturduğu bir tasarımlar düzenidir. Berkeley'in doğa anlayışı o sıralarda Newton ile klasik anlatımını bulan mekanist doğa görüşü ile tam bir karşıtlık halindedir. Mekanist doğa görüşünde doğa çerçevesinde bütün olup bitenler sıkı bir determinizme bağlanır. Bütün doğa olayları kesiksiz, sürekli bir nedenler zinciri içinde yer alırlar. Oysa Berkeley mucizeye de yer verir. Tanrı özgür olduğundan ve her şeye gücü yettiğinden gerekli olan yerde tasarımların alışılmış sırasını bozabilir, bu sıranın dışına da çıkabilir. Hume, yeni çağın bilim alanında ilk ve en büyük başarısı olan mekanist doğa biliminin başlıca dayanağı olan nedensellik ilkesinin, her etkinin zorunlu olarak bir nedeni vardır önermesinin, geçerliliğinden Berkeley şüphe etmişti. Bu şüphe David Hume'da en derin sistematik anlatımını bulacaktır. Locke'un açtığı çığır Hume'un felsefesiyle en yüksek noktasına erişecektir. Locke ile başlayan İngiliz aydınlanması Hume ile sona erecektir. İngiltere'de Bacon ile başlamış olan empirizm Hume'da en büyük temsilcisini bulmuştur denilebilir. Onun öğretisi empirizmin son büyük tözüdür. Kendisi de İngiltere'nin yetiştirmiş olduğu düşünürlerin en açığı, filozof olarak en derini, düşüncelerinde hiç çekinmeden tutarlı olarak en sonuna kadar gidenidir. İngiliz felsefesinin önemi bu felsefenin empirik yöntemiyle yalnız spekülatif filozofların kurduğu binanın değil, bilim öncesi düşüncenin ve özellikle bilimlerin bilerek bilmeyerek dayandıkları tanıtlanmamış temellerin hesabını çıkarmasında, bunu sistemli olarak araştırmasındadır. Bu doğrultuda Locke tasarımlarımızın, idelerimizin kaynaklarının tam bir hesabını aramış, bu hesabı ciddiye alırsak maddi dünya tasarımlarımızın ne olabileceğini belki de göstermeye çalışmıştı. Bilginin böyle bir eleştirmeden geçirilmesi David Hume'un felsefesinde doğruluğuna ulaşacaktır. Hume kendisinden önceki felsefenin temeli olan ve Locke ile Berkeley'in büsbütün sarsamadıkları ilk kavramın, töz kavramı ile nedensellik kavramlarının hesabını çıkaracaktır. David Hume 1711-1776 Edinburgh'da soylu bir çiftlik sahibinin oğlu olarak dünyaya geldi. Buranın üniversitesinde klasik diller ile felsefe okudu. Ailesinin iyi olmayan maddi durumu yüzünden bir aralık ticaret ile uğraşmak zorunda kaldı. Bundan sonra Fransa'ya gidip burada 4 yıl kaldı. Memleketine dönerken hem ilk hem de felsefe konusunda ana yapıtı olan İnsan Doğası üzerine bir incelemenin müsveddelerini de getirdi. Sonra Londra'da bastırdığı bu yapıt hiç etki yapmadı. Üstelik bazı çevrelerce düşünceleri din bakımından şüpheli görüldüğünden Hume'un Edinburgh Üniversitesi'nde istekli olduğu ahlak profesörlüğüne alınmasına engel oldu. Hume ancak bundan sonra çıkan Ahlak, Siyaset ve Edebiyat Denemeleri adlı yapıtı ile adını duyurdu, ününü kurdu. Ama yine de bir generalin sekreteri olarak onunla Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya'da dolaşmak zorunda kaldı. Bu yolculuğunda başarı kazanamamış olan ilk yapıtını yeni baştan işleyerek bir kısmını An Inquiry Concerning Human Understanding adı altında yayınladı. Memleketine döndüğünde Edinburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi kütüphanecisi oldu. Burada elinin altında bulunan zengin gereçlerden yararlanarak görüşlerinin genişliği, anlatışının güzelliği dolayısıyla klasik tarih kitapları arasında yer alan ünlü İngiltere tarihini yazdı. Bu arada Dinin Doğal Tarihi adlı yapıtı da çıktı. 1763 yılında bir elçinin sekreteri olarak gittiği Fransa'da parlak bir kabul gördü. Burada ansiklopedistler ve Jean-Jacques Rousseau ile yakın ilişkiler kurdu. İngiltere'ye dönerken o zaman ne Fransa'da ne de yurdu İsviçre'de tutunamayan Rousseau'yu da birlikte götürdü. Ama Rousseau'nun geçimsizliği yüzünden az zaman sonra ayrıldılar. 1 Aralık yaptığı Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığından çekildikten sonra sakin bir hayat yaşayıp 1776 yılı Ağustos'unda öldü. Ölümünden sonra bir de Doğal Din Üzerine Konuşmalar adlı yapıtını yayınladı. İngiliz empirizmini sonuna kadar götürmüş olan Hume'un araştırmalarını Berkeley'in sensüalizm ve nominalizmle uğraştırdığı noktadan başlayarak gözden geçirelim. Hume, Berkeley'in soyut kavramların insan zihninde bile bulunmadığı düşüncesini çok doğru bulur. Hatta bu düşünceyi o zamana kadar felsefede başarmış olan işlerin en büyüklerinden biri sayar. O da Locke'un dış deney ile iç deney arasında yapmış olduğu ayırmanın ilkece bir ayrılığı belirtmediği, bunların birbirinden büsbütün ayrı olan iki deney alanı sayılamayacağı kanısındadır. Hume da ilkin tasarımların kaynağı sorusunu ortaya koyar. O da bilincin içindekileri ikiye ayırır. İzlenimler ve ideler. İzlenimler deyince Hume, işitirken, görürken ya da sever ve nefret ederken, arzularken, isterken duyduğumuz canlı izlenimleri yani duyumları, duygulanımları anlar. İdeler ise izlenimlerden daha az canlı olan hatırlama ve hayal gücü tasarımlarıdır. Bunların bilincine ancak herhangi bir izlenime yönelip onun üzerinde durduğumuzda varırız. Düşünmenin yapıcı gücü, duyumlarla edindiğimiz gereçleri birleştirmek, değiştirmek, genişletmek ya da daraltabilmekten ileri geçemez. Düşünmenin bütün geleceğini dış deney ile iç deney sağlar. Zihnin gördüğü iş yalnız bu gereçleri bağlamak ve birleştirmektir. Bütün idelerimiz, izlenimlerin temeli üzerinde meydana gelir ve canlı izlenimlerin soluklaşmış yansılarıdır. İlk bakışta kaynaklarından çok uzaklaşmış gibi görünen idelerimizin bile İyice araştırıldıklarında bu kaynaktan çıkmış oldukları görülür. Tanrı idesi de böyledir. Zihin bu ideyi bilgelik, iyilik gibi insanın bir takım niteliklerini sınırlarının dışına yayıp genişletmekle elde eder. Tasarımları birbirine bağlayan da bir çağrışım mekanizmasıdır. Demek ki sücede bulunan her şeyin kökü mutlaka deneydedir. Sücedeki bilgilerin hiç olmazsa temeli ham maddesi objeden gelir. Sücenin yaptığı bu ham maddeyi işleyip düzene sokmaktır. İmdi idealar, impresyonların yansıları ise kökü impresyonlarda olmayan hiçbir idemiz olamaz. Ama o zaman da bütün tasarımlarımız az ya da çok doğru olmaları gerekirdi. Dolayısıyla da yanılma olamazdı. Hume yanılma problemini şöyle çözer. İzlenimlerin ideler haline geçmesi birinci planda bellekte olur. Hatırlama, eskiden edinilmiş olan izlenimlerin yeniden ortaya konmalarıdır. Bu arada da izlenimlerin ilk güçleri, canlılıkları kaybolmuştur. hımda canlılık izlenimlerin, solukluk da idealların özelliğidir. Yanlış bir hatırlama, herhangi bir idenin gerçekte hiçbir ilgisi olmadığı bir izlenimle bağlanmasından ya da tersine olarak bir izlenimi başka bir izlenimin idesine bağlamaktan doğar. Başka bir deyişle yanılma, izlenimlere aykırı ideleri, idelere de aykırı izlenimleri bağlamaktan ileri gelir. İdealarla impresyonların aralarındaki ilgilerin birbirlerine karıştırılmasında asıl rolü oynayan hayal gücüdür. Yalnız hayal gücü deyince Hume, ulu orta çalışan, idelerle izlenimler arasında istediği gibi ilgiler kuran bir yetiyi anlamaz. Hayal gücü de ruhtaki bütün öteki reprodüksiyon etkinlikleri gibi bir takım yasalara bağlıdır ve bilgi teorisinin başlıca işi bu etkinliklerin mekanizmasını aydınlatmaktır. Bu anlayışla da Hume, Locke ile Berkeley'de olduğu gibi çağrışım psikolojisini bilgi teorisine temel olarak almaktadır. Onun bu psikolojinin gelişmesine gerçekten de büyük hizmetleri dokunmuştur. Hume çağrışımın ana yasalarını bulmuş olduğu kanısındadır. Ona göre bunlar benzerlik, aykırılık, uzay ve zaman bakımından yakınlık, bir de neden etki bağlılığı yasalarıdır. Locke ile Berkeley için olduğu gibi Hume için de doğruluk, tasarımlar ile bunların dışında bulunan bir nesneler dünyası arasındaki uygunluk olamaz. Ona göre de cisimler dünyasının varlığını bile ancak bir olasılık olarak kabul edebiliriz. Hayal gücü buna inanabilir ama akıl böyle bir dünyanın var olduğunu hiçbir zaman tanıtlayamaz. Cisimler dünyasının varoluşu olsa olsa nedensellik ile tanıtlanabilir. Ama bu yolda Hume'a göre pek öyle güvenilir değil, çok şüpheli. Bundan dolayı Berkeley gibi Hume için de var olma algılanmış olma ile aynı şeydir. Var olma, algılanmanın ve yalnız onun bize vermiş olduğu bir kanıdır, bir inançtır. Doğruluk ancak algılar arasında doğru olan bağlantıların kurulmasıdır. Bu bağlantılar da çağrışım yasalarına göre kurulurlar. Çağrışım mekanizmasının Hume için ne türlü önemli olduğu burada görülüyor. Bu mekanizmayı bilmek, doğruya ulaştıran yolu bilmek demektir. İşte Hume, Descartes'ten beri felsefenin baş problemlerinden biri olan töz kavramını bu anlayış çerçevesinde ele alıp eleştirmiştir. Descartes, sonsuz tözün de, sonlu tözlerin, ruh ile maddenin de metafizik olarak bilinebileceğini öne sürmüştü. Locke tözlerin varlığını kabul etmiş, yalnız bilinemeyeceklerini söylemişti. Bu görüşüyle metafiziği kaldırmıştı. Berkeley, Locke'un bu düşüncesini tek doğrultuda, dış deney doğrultusunda ileri götürüp maddi tözleri tasarım bağlamlarına geri götürmüş, bununla maddi tözü ortadan kaldırmış ama öbür yandan tasarımların temeli olarak ruhi tözü bırakmıştı. Onu tek, asıl gerçek saymıştı. Hume ise Berkeley'in yarım yaptığı işi tamamlayarak ruhun töz oluşumunu da kaldırır. O da Berkeley'in maddi töze karşı kullandığı kanıtları alır, bunları ruha uygulayarak ruhun da bir töz olamayacağı kanısına varır. Hume bunu yapmakla hem spiritüalizmden kurtulmuş hem de Locke'un kaçınmaya çalıştığı materyalizmden sıyrılmıştır. Hume'un töz kavramını eleştirmesi kısaca şöyle: ben ya da ruh dediğimizde bir tasarımlar bağlamıdır. Bu bağlamın altına bir dayanak sürmeye, bir töz yerleştirmeye hakkımız yok çünkü bizim ancak algılarımız için açık tasarımlarımız var. Töz dediğimizde bu algılardan büsbütün başka olan bir şeydir. Dolayısıyla töz üzerine bir bilgimiz olamaz. Töz kavramı duyumlarımızı birçok defalar hep aynı biçimde birleştirmemizden, bağlamamızdan meydana gelmiştir. İşte bu biteviye aynı biçimde bağlamanın yarattığı izlenim bizi töz kavramına götürmüştür. Biz nitelikleri algılarken onlara düşüncede haksız olmakla birlikte hep bir de töz ekleriz. Bu alışkanlık bizi her niteliğin bilinemeyen bir töze bağlı olduğunu kabule vardırır. Cisimlerin var olduğu bütün düşüncelerimizde varsaydığımız ve kabul etmemiz gereken bir şeydir. Ama düş dünyaya inanmadığı sağlayan duyumlar ne akıldır, yalnız hayal gücüdür. Bu inanma da izlenimlerin biteviye bir arada görünmelerine dayanır ve çelişmelerden kaçınmak için gereklidir. Görülüyor ki burada Hume, Berkeley'in maddi töz için yapmış olduğunun aynını yapıyor. Ona göre de duyumlar bize yalnızca nitelikleri, duyumları ve etkinliklerini gösterirler. Bunları ortadan kaldırırsak Berkeley'in biraz örneğinde gösterdiği gibi geriye hiçbir şey kalmaz. Yalnız Hume, Berkeley'den ayrılarak bu ruh için de böyledir diyor. David Hume'un bir de nedensellik ilkesini eleştirmesi çok dikkat çekmiştir. Bunun iki nedeni var. 1. Bu eleştirme deney bilimlerinin dayandığı ana temeli yıkmak tehlikesini gösteriyordu. Ta Rönesans'tan beri en güvenilir bilgi örneği sayılan matematik doğa biliminin nedensellik ilkesi başlıca dayanıklarından biriydi. 2. Kant bu eleştirmeye büyük değer vermiş, kendisini dogmatik uykulardan uyandıran bu eleştirmenin kendi felsefesine yol açan görüşlerden biri olduğunu söylemiştir. Hume'un nedensellik sorununu inceleyişi töz sorununu ele alışına paraleldir. Her iki sorun içinde aynı kanıtlar kullanılmıştır. Hume'a göre töz yoktur. Çünkü töz idesine karşılık olan bir izlenim yok. Belli bir izlenim bulamıyoruz ki yansısı töz idesi olsun. İşte bunun gibi neden etki bağlantısı idesinin kaynağı sayabileceğimiz bir izlenim de gösteremiyoruz. Örneğin A olayını B olayının nedeni saymaya kalkarsak ne A'nın algısında ne de B'nin algısında bir nedensellik bağlantısı bulamayız. Burada nedeni de etkiyi de ne görebilir ne de duyabiliriz. Bizim burada algılayabildiğimiz ancak bu iki olayın birbirinin ardından geldikleridir. Ama aralarındaki neden etki bağlılığı denilen zorunlu ilgiyi algılayamıyoruz. Nedensellik de töz gibi hiçbir zaman algılanamaz, ancak düşünülebilir. Bir sonuç olarak da çıkarılamaz. Dolayısıyla tanıtlanması da olamaz. Demek ki nedensellik ne doğrudan doğruya bilinir ne de araçlı olarak tanıtlamalarla bilinir. Kısaca hiç bilinemez. İmdi töz kavramında olduğu gibi burada da şu soruyla karşılaşırız. Nasıl oluyor da bizde böyle bir tasarım var ve onu bildiğimizi sanıyoruz? Bu sorunun da yanıtı yine töz sorusuna verilen gibidir. Aynı B olayının A olayının ardından geldiğini birçok kereler görünce bizde bir alışkanlık duygusu uyanıp yerleşir. Bu yüzden böyle bir izlenimden doğan bir ideyi bir zorunluluğu kavradığımızı sanarak A ve B olayları arasındaki ilgiyi mal ederiz. Başka bir deyişle bilincimizde birbiri ardından gelen tasarımlar arasındaki bir ilgiyi yani sübjektif bir bağlantıyı olaylar, nesneler arasındaki bir ilgi haline sokarız. Sırf sübjektif olan bir şeyi objektleştiririz. O objede de olup bitiyormuş sanırız. Oysa tasarımların bilincimizde ard arda gelişlerine bakarak bundan olayların kendi aralarındaki zorunlu bağlılıklarını çıkaramayız, tanıtlayamayız. Buna ancak inanabiliriz. Bu düşüncesiyle de Hume'un empirizmi deney bilimleri bakımından bir şüpheciliğe varmış oluyordu. Bu anlayışta deney bilimleri olguları saptama ile yetinecek, bunun dışına çıkıp zorunlu bağlantıları kavramak isteyen bir teoriye gitmeyecektir. Çünkü böyle bir şey bilimsel bir tanıtlamanın değil de ancak alışkanlığa dayanan bir inanmanın ürünü olur. Hume'un bilgiyi olguların saptanmasından ileriye götürmemek istemesi pozitivist bir anlayıştır da. Yalnız Hume bu öğretisiyle empirik bilimlerin çalışmaları boşunadır demek istemiyor. Gerçi nedensellik ilgileri hiçbir zaman kesin olarak tanıtlanamazlar ama bunlara inanmalıdır. Çünkü bu inanma pratik hayat bakımından gereklidir. Yaşadığımız ya da kendimizin harekete getirdiğimiz olayların ardından belli bir takım olayların geleceğini beklememiz pratik hayatın güvenliği bakımından gereklidir. Bu ard arda geliş ne kadar sık oluyorsa onun tekrarlanacağı da o kadar olası olur. Deney bilimleri bu olasılığı saptama ve matematik olarak belirleme ile yetinirlerse tanıtı olmayan nedensellik kavramından pekala vazgeçebilirler. Bununla da en olası olarak neyi beklememiz gerektiğini bize göstermiş olurlar. Doğa yasası olgular arasındaki tekrarlamaları çok olası olan ilişkiler kavramıdır. Doğa yasası derken bunu değil de olaylar arasındaki reel bir bağlılığı anlarsak bilme gücümüzün dışına çıkmış oluruz. Hume'un bilgi öğretisi Bacon'dan başlayıp Locke üzerinden geçen bir gelişmenin İngiliz empirizmi denilen çığırın en büyük ve en son başarısıdır. Hume'dan sonra bu çığır İngiltere'de anmaya değer bir şey ortaya koyamamış, buna karşılık Fransa ile Almanya'da kendisine daha elverişli ortamlar bulmuştur. Hume'da en yaratıcı olgunluğa erişmekle son sözünde söylemiş olan empirizm İngiliz aydınlanmasının teorik temelidir. 18. yüzyıl İngiliz felsefesinin ana bilgi çığırıdır. Reid 18. yüzyıl İngiliz felsefesinde empirizmin dışında anmaya değer bir çığır, empirizmden esaslı noktalarla ayrılan İskoçya okuludur. Burada ancak bilgi teorisinin ana düşüncelerini gözden geçireceğimiz okulun kurucusu Thomas Reid, 1710-1796, Glasgow Üniversitesi'nde profesörlük yapmış. Öğretisini sağduyu ilkeleri bakımından insan zihnini araştırma adlı yapıtında geliştirmiştir. Bu yapıt, Locke'un açtığı, Berkeley ile Hume'un içinde yer aldıkları çığıra karşı baştan aşağı bir polemiktir.